السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur Hazreti Müslim Mahud belli hutbelerinde ve konuşmalarında birçok hikayeler ve ifadeler vardı. Bundan ders alınmaktadır. Ben bunlardan bahsediyordum birçok kereler. Bugün de yine onlardan bahsedeceğim. Bir cuma hutbesinde Hazreti Müslim Mahud radıyallahu anhu bu konudan bahsederek Allah-u Teala bir kişiyi tayin ettiğinde kendi tarafından veya bir peygamberi gönderdiğinde o daima onu destekler ve ona yardım eder. Onların gerçekliğini ortaya koymak için bu dünyanın nüfusu kötülüklerinden dolayı Allah-u Teala onları cezalandırmak isterse hiç onlara aldırış etmez ve onları cezalandırır. Bu nedenle bir hikaye anlatmıştı Hazreti Müslim Mahud. Ve şöyle der, çocukluğumda hikaye dinlemeyi çok severdik. Biz vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a biz isterdik ve o da bize hikayeler anlatırdı ve bunlardan ders alırdık. Bu hikayelerden bir tanesi ne hatırlıyorum ve ondan bahsedeceğim. Onu vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden öğrendim. O Hazreti Nuh Aleyhisselam döneminde orada ola gelen selin insanların çok kötü ve günahkar olduğundan dolayıydı ve onlar ne kadar çok günah işlediklerinde o insanların değerleri Allah-u Teala'nın gözünde düşmüştü. Tabii bu bir hikayedir. Bir gün dağın bir tepesinde bir ağaç vardı ve o ağaçta da bir kırlangıcın yuvası vardı. Ana kırlangıç ya ölmüştü veya başka bir nedenden dolayı kendi yuvasına dönmemişti. Ve bu onun yavruları susamıştı ve böylece gagalarını açıp kapatmaya başlamışlardı. Allah-u Teala onu görerek kendi kuluna öyle bir yağmur yağdır ki yeryüzünde öylesine yağmur olsun ki bu ağacın oradaki yuvanın o kuşun yuvasının seviyesine ulaşsın. Melek Allah Teala'ya bu seviyeye suyun bu seviyeye çıkmasıyla birçok insan ölecektir. Allah Teala cevap vererek bütün bu insanların değeri bir kırlangıcın değeri kadar yoktur dedi. Bu tabii ki hikayedir ama bunda bir ders vardır diyor Huzur. Dünya iyilikten ve takvadan ayrı olan bu insanlar tamamen tahrip olmuş ve bunların değeri bir kırlangıç kadar bile yoktu. Bu hikayeden ders öğrenen kişiyi gerçekte sabit olmalı ve kendisini ölçmelidir, değerlendirmelidir. Biz vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e inandık ve böylece dine dünyadan üstün tutacağız ve bütün bizde olan kötülüklerden vazgeçerek salih amel işleyeceğiz. Zaman içerisinde eğer durumumuz ilerleme yerine gerilemeye başlarsa o zaman bizler gerçek amaçlardan uzaklaşıyoruz demektir. Bu durumda Allah Teala bize hiçbir şekilde alış etmeyecektir. Bu da gizli bir şey değildir. Dünyanın durumunun ne olduğu gizli değildir. Birçok ülkede ne insanlar ne de hükümetler birbirlerine olan haklarını yerine getirememekte ve bağlılıkları birbirlerine yoktur. Durumlar böyledir bu ülkelerde. Bu durumlar kötü olmayan yerlerde bile, durumların kötü olmadığı yerlerde bile Allah-u Teala'nın rızasına aykırı olarak ondan uzaklaşmaktadırlar. Hatta Allah-u Teala ile ilgili olarak kötü konuşmakta ve Allah-u Teala ile ilgili olarak küfürbaz ve onu aşağılamaktadırlar. Bu gibi şeyler ola gelmektedir. Aynı zamanda bu durumda öyle kötülüklere dalmaktadırlar ki onlar doğal olmayan şeyleri haklı olarak ilan ederler ve bu kötülükleri desteklemeyenlerin yanlış olduğunu söylerler. Zelzeleler ve diğer felaketler, fazla yağmurlar, fırtınalar öyle yayılmıştır ki bunlardan dolayı bu günahların sınırlarını aşmalarından dolayı bunlar ola gelmektedir. Bunlar uyarıdır ve bu insanlara önceden verilmiş bir uyarıdır. Bu nedenle Ahmedilerin büyük bir sorumluluğu vardır ve onlara uyarmaları gerekir ve eğer kendilerini düzeltmeleri ve ıslah etmelerine dikkat etmezlerse Allah-u Teala daha fazla tahrip edici felaketler, fırtınalar gönderecektir ve böylece dünyanın insanı bundan ders alsın. Biz bunların bugünlerde olduğunu görmekteyiz ve devamlı ola gelmektedir. Dünyada insanların haklarını almak için, haklarının elde edilmesi için konuşurlar. Gerçek bir Müslüman bununla ilgili olarak gerçek Müslümanın, gerçek müminin düşüncesi ne olmalıdır? Bununla ilgili bir olay vardır. Bu bizim için büyük bir yol göstericidir. Hazreti Müslim Mahmud radıyallahu anhu vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini söyler. Sahabeleri bir atı diğer bir sahabesine götürmüştü ve onun fiyatının 200 rupi olduğunu söylemişti ve diğer sahabe bunu alamam. Bu atın değeri sanki o atın sahibi o atının değerini bilmiyordu. Belki de bunun farkında değilsiniz. Sahibi bundan daha fazla para almayı reddetmişti ve benim atım çok değerli olmadığı için niçin daha fazla para alayım? Bu ikisi arasında tartışma başlamıştı. Bir müddet sonra üçüncü kişi geldi ve bu konuyu karara bağladı. İşte İslam'ın ortaya koyduğu bu iki sahabenin durumuydu. İslam'da insan kendi hakkını alma yerine, onda ısrar etme yerine, o elinden geldiği kadar diğer insanların haklarını yerine getirmelidir ve böylece bir ruh edindiğinde, ortaya konulduğunda, bütün bu yapılan grevler bitecektir der Müslim Ağut, eğer bu anlayış varsa. Fakat esas nokta bir hakkı alma meselesi olduğunda o insanlara hak verilmelidir. Bu İslami olmayan bir ruhtur ve sanki bizler başkalarının hakları üzerinde sabit olup onlardan istifade ediyoruz da onların haklarını anlamayı alışkanlığımızı vazgeçtik. Onların haklarını vermemek İslamiyet'in talimatlarına tamamen aykırıdır. Bu gelişmiş dünyada örneğin bu grev yapma hakkında da düşünmeksizin onlar görememektedirler. Bunun sınırı ne olmalıdır? Bugünlerde burada İngiltere'de genç doktorlar greve başladılar. Bu hastalar için çok büyük bir üzüntüdür. Onlar kendi haklarını elde etmek için bu doktorlar sadece hastaları kendi hakları olan tedaviden vazgeçmelerine neden olmakla kalmayıp bazen onlar hayatlarını kaybetmektedirler. Japonya'ya ziyaret ettiğim sırada hatırlıyorum bir Hristiyan papaz iyi bir insandı ve bana soru sordu. Barış'ın tanımı nasıldır ve bu nasıl tesis edilir diye sordu. Ben dedi tatmin edici bir cevap alamadım hiçbir yerde. Ben ona daha önceden de belirttiğim gibi İslam'ın sizin kendiniz için neyi seviyorsanız başkaları için de onu sevmeniz gerekir dedim. Ve bu durumda başka insanların haklarını tesis etmiş olursunuz. Bu haklar tesis edildiğinde barış vardır bütün insanlar arasında ve o zaman barış mesajını başkalarına göndermiş sayılırsınız dedim. O dedi ki ben bu tarifi çok bu tariften çok hoşlandım ve benim kalbime dokundu gerçekten. İslam gerçekten belli problemlerin, krizlerin yolunu gösterir. Bunun uygulamasını göstermeksizin bütün dünyadaki insanlara biz tatmin edemeyiz. Başkalarından kendi hakkınızı almak meselesi yoktur. Eğer hak gerekliyorsa ve hatta bu hakkımızı vermeye hazırsak o zaman barış gerçekleşecektir. Eğer hakkımızdan vazgeçersek o zaman hiçbir problem olmamalıdır ve toplumda eğer toplumun üyeleri kendi haklarını her iki tarafta da yerine getirirlerse müminler kendi haklarını başkalarından istemeyeceklerdir. Bazen problemler de kazaya gider. Orada karar verici mercidir. Orada bir kardeş başka bir kardeşin veya akrabanın haklarını istismar eder. Eğer biz buna dikkat edersek cemaatin karar verici organlarının problemleri böylece çözümlenmiş olacaktır. Bütün bu karşılıklı anlaşmazlıklardan vazgeçmek için İslam bize ne verir ve sahabelerin örnekleri nelerdi? Yine belirtildiği gibi bir keresinde İmam Hasan ve Hüseyin arasında tartışma vardı. Her iki kardeş arasında bazen zaman zaman aralarında anlaşmazlık vardı. Hazreti İmam Hasan'ın huyu çok yumuşaktı. Hazreti İmam Hüseyin'de bir nevi heyecan vardı ve huyunda. Bu anlaşmazlıklarda Hazreti İmam Hüseyin'de çok sertlik vardı. İmam Hasan sabır gösterdi, tolerans gösterdi ve bu anlaşmazlık esnasında bazı sahabeler de oradaydı. Bu anlaşmazlık sona erdiğinde ertesi gün kişi Hazreti İmam Hasan'ın bir yere gideceğini, çabucak gittiğini gördü ve nereye gidiyorsun dedi. Hazreti Hasan, ben dedi, İmam Hüseyin'den özür dilemeye gidiyorum. Sen ondan mı özür dileyeceksin? Ben orada bu karışıklık, anlaşmazlık olduğunda ben oradaydım. İmam Hüseyin son derece sana karşıydı ve çok sert davranıyordu ve sen ondan mı özür dileyeceksin? İşte ondan dolayı ben ondan özür dileyeceğim. Çünkü bana çok sert davranmıştı. Sahabelerden birisi bana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir keresinde iki kişi birbirleriyle savaşıyorsa, kavga ediyorsa ve ilk önce anlaşmazlığa giden kişi 500 sene önce cennete gidecektir. Ben bunu duyduğumda dün çok sert sözler duydum ondan ve eğer bu meseleyi benden önce hallederse ben o zaman bu her iki yerde de kayıp etmiş olacağım. Hem bu dünyada hem de ahirette de kaybetmiş olacağım cenneti. O zaman ne karar verilmişse, bana ne yapılmışsa bundan dolayı ben özür dileyeceğim ki belki de ondan 500 yıl önce ben ondan önce cennete gireyim. Bu düşünceyi kendimize uygulamamız gerekir. Hazreti Müslim Ahad, vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bir şaka duydum. Belki de Mukamet-i Hariri'de bahsedilmiş veya başka yerde bahsedilmiştir. O şöyle derdi. Bir misafir bir yere banyo yapmaya gitti ve bazı ülkelerde banyo yapmak için imkanlar vardır, hamam vardır, masaj yapılır orada ve o sahibi yoktu. O hamama gidince bütün insanlar hemen geldiler sanki masaj yapmak için, başına masaj yapmak için. Bu benim bölümüm, bu bedeninin bu bölümü benim bölümüm dedi ve onlar kavgaya başladılar ve bir kişi eline bıçağı aldı ve polis gelince konu mahkemeye kadar götürdü ve orada bu benim hakkımdır, bu başa masaj yapmak benim hakkımdır dedi ve kişi bu insanlar aptal dedi. Ben buna hiç hayret etmedim. Siz de aynı şeyi bana sormaktasınız. Halbuki baş ne onun ne de sizindir. Bu benim başımdır dedi. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu örneği verirdi ve dünyevi karışıklıklar aynen böyledir. İster bu benim, bu sizin, hiçbir şey o kula ait değildir. Ben Abdullah'ım dediğinde onun anlamı artık hiçbir şeyi kendisine ait değildir. Gerçek bir Müslüman, gerçek Müslümandan bahsedildiğinde bu olay, o nedenle bu olaydan bahsedilmiştir. Allah-u Teala'nın gerçek kulu hiçbir şekilde bu benim midir, senin midir diye bir soruyu ortaya koymaz. O Allah-u Teala'nın kuludur. Bir keresinde Abdullah dediğinde hiçbir şey ona ait değildir. Her şey Allah-u Teala'ya aittir. O gerçek bir Müslüman olduğunda her şey Allah-u Teala'ya aittir ve hiçbir şey ona ait değildir. Ondan sonra artık hiçbir şekilde benim veya senin diye bir soru yoktur. Hazreti Müslim Ağıt, Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi Abdullah olarak, Lammakama Abdullah olarak zikredilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala'nın kulu olarak hiçbir şeyimiz yoktur. Her şeyimiz Allah Teala'ya aittir. Onun içindir ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça bizler onların hayatlarını ve mallarını aldık der. Bütün arkadaşlar ve akrabalar bütün bu kategoridedir. Bütün varlıkları, pozisyonları bunun altındadır. İki şeyi insan kendisinde edinir. Allah-u Teala bütün bunları biz müminlerden alırız. Onların ruhları ve onların varlıklarıdır. Bunun anlamı orada sizin aranızda hiçbir tartışma olmamalıdır. Bunlar bana aittir. Bu benimdir ve bu kişiye aittir diye böyle bir soru olmamalıdır. Hedefinize ulaşmak için elinizden geldiği kadar çalışın. Bu gibi şeyleri bir kenara bırakın. Bu niçin bu sadır seçildi? Niçin şimdi seçimler gelmektedir? Bu soru olacaktır. Niçin bu kişi İmam-ı Selat olmuştur? Biz onun arkasında namaz kılmayacağız. Niçin bu kişi sadır oldu? Niçin bu kişi sekreter seçildi? Bu kişi imam olmadığı sürece onun arkasında namaz kılmayacağız. Bütün bunları duymak, sadece duymak değildir. Müslim-Mahud zamanında dahi belki de bu olaylar o zaman oluyordur diye düşünebilirsiniz. Burada bunlar yoktur diyebilirsiniz. Fakat o zaman da vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da sahabeler bu insanları düzeltirlerdi, yanlışlık yapanları. Biz zamandan uzaklaştıkça, peygamberliğin zamanında uzaklaştıkça, daha da uzaklaştıkça biz bunlara dikkat etmemiz gerekir. Ben bu noktalara da daha önce dikkatlerinizi çektim. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekir. Dahasından, öncesinden daha fazla bu noktayı anlamamız gerekir. Bizler nasıl tam olarak Abdullah olmalıyız. Allah-u Teala'nın kulu bu sert davranışları, gururu, kibiri nasıl bırakmalıyız? Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için elimizden geldiğince çalışmalıyız. Seçimler esnasında bu sorular ortaya çıkar. Karar çoğunluğun aleyhinde verildiğinde bazen bu duruma göre bazı insanlar bu soruları sorarlar. Bu yılda yine seçim yılıdır cemaatte ve bu yıl seçimler yapılacaktır. Herkes kendi düşüncelerini düzeltmelidir. Duadan sonra herhangi bir ilişkiyi, tamamen bırakmalıdır ve oyun kullanılma hakkı dürüst olarak yapılmalıdır. Ondan sonra ne karar verilmişse açıkça onu açık kalplilikle kabul etmelidir. Kişi bencillikten çok uzak olmalıdır ve bu sorular yine tali organizasyonlarda da ortaya çıkmaktadır. Geçenlerde bir seçim yapılmıştı. Ondan mektup aldım. Şu kişi niçin seçildi, şu kişi niçin seçilmedi, şu şöyledir, bu böyledir denildi. Bu çeşit düşüncelerden sakınmamız gerekir. Kim atanmışsa o zaman içerisinde onu kişiyi tam olarak desteklemelidir. Ondan sonra dikkatleri bir noktaya çekerek Hazreti Müslim-Mahud şöyle buyurur. Mümin daima kararlılıkla elinden geldiği kadar bu konuyu sonuna kadar götürmelidir. Başka insanlara güveneceğine, ister onlar idareciler olsun veya yardımcılar olsun, başkalarına güvenmeden bilakis kendileri direkt olarak her davranışta onlara onlarla ilgilenmeli ve onları gözlemelidir. Ancak bu şekilde görevler yapılır. Hazreti Müslim Ağut, Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizlere bir kişi, zengin bir kişiden bahsederek onun çok büyük bir langırı, yani mutfağı vardı ve birçok kişi orada yemek yerdi. Esas problem, birçok karışıklık da vardı orada. O zengin bir kişiydi sahibi. Öyle gözlemezdi ve idareye dikkat etmezdi ve orada çalışanlar iyi karakterli değildi. Bazıları malları pahalı olarak alırdı ve bazıları, bazen onlar kendi evlerine götürürlerdi ve yemek hazırlayan kişilerin bazıları kendileri yerlerdi veya kendi akrabalarına verirlerdi yemekleri. Bazıları ise orada onları ziyan ederlerdi ve ayrıca ambarlar açıktı ve köpekler, kediler, hayvanlar gelir içeriye, onları yerler ve tahrip ederlerdi. Bunun sonucu da o sahibi borçlandı, borca girdi. Uzun bir dönemden sonra artık dedi, çok çok eli açık bir kişiydi ve mutfağı kapatmayı hiçbir zaman düşünmüyordu. Fakat arkadaşlarını davet etti ve kendi bu zayıflıklarından bahsetmedi. İnsanlar genel olarak hep bunlardan bahsetmezler. Sadece o, borca girdim dedi. Gidin, ambara gidin. Köpekler ve diğer hayvanlar gelerek bütün yiyecek malzemelerini tahrip ettiler. Eğer oraya bir kapı koyarsanız ambara, böylece kazanırsınız. O hemen talimat verdi ve oraya bir kapı konuldu. Bu hikayelerden birisidir ve hikayelerde hayvanlar da konuşmaktadır. Yine söylendiği gibi bu köpekler ve diğer hayvanlar kapının oraya konulduğunu görünce bağırdılar, yüksek sesle bağırdılar ve ansızın oraya çok kurnaz bir köpek geldi ve niçin bağırıyorsunuz dedi. Diğerleri cevap verdi. Kapı buraya konuldu, ambara. Nereden biz yiyecek alacağız? Ve bütün bu köpekler ve diğerleri bununla yaşarlardı. Siz yaygara koparmakla zamanınızı kaybediyorsunuz. Evinin 20 yıldır yağmalandığını gören kişi hiç aldırış etmedi. Şimdi kapıya kim dikkat edecektir? Hiç üzülmeyin. Hiç üzülmeyin. Tabii bu hikayede eğer arzu ederseniz veya bir farklılık varsa bunda diye düşünüyorsanız ve eğer arzu ediyorsanız bizler nereden yemek yiyeceğiz? Bu çok kurnaz olan hayvanların lideri, kişi, zengin kişi böyle arzu etmeyecektir. Onun için yaygara koparmaya gerek yok. Bundan bahsettikten sonra Hazreti Müslim Ağut, eğer cemaatin üyeleri bir şey arzu etmezlerse hiçbir şey yapılmaz. Eğer arzu ederlerse o zaman çok zor işleri bile birkaç gün içerisinde hallederler. Hazreti Müslim Ağut, bu hikayelerden bir tanesi çocukluğumuzda duyduğumuz Alaaddin'in lambası. Alaaddin fakir bir kişiydi. Bir lambası vardı onun ve o bu lambayı böyle eliyle sürdüğünde cin çıkardı içinden ve ona ne söylerse hemen onu getirirdi derhal önüne. Eğer ben bir saray istiyorum derse hemen sarayı ortaya çıkartırdı. Çocukluğumuzda biz bunları Alaaddin'in lambasının gerçek olduğunu düşünüyorduk ve bizler olgunlaştığımızda bunun hayali bir şey olduğunu anladık. Bizler daha da yaşımız ilerleyince bunların doğru olduğunu anladık çünkü insanlar daha olgun yaşa geldiğinde bunun doğru olduğunun farkına vardılar. Alaaddin'in lambası oradaydı. Hiç şüphesiz o öyle içinde yağ olan değil, kararlılık ve arzu lambasıydı. Kişiyi Allah-u Teala ya bu çeşit bir lamba verdiğinde esas olarak niyet ve kararlılıkla bu ilahi bir planın parçasıdır ve Allah-u Teala ol dediğinde o olmaya başlar. Kendi arzusu ve talimatlarına göre bütün bu şartlar değişir. Allah-u Teala'ya dua ederek ondan yardım isteyiniz. Eğer o kun derse her şey oradadır. Kısacası çocukluğumuzda kesin olarak Alaaddin'in lambasına inanıyorduk. Fakat gençliğimizde ve daha ileri yaşlarda o inanç yoktu. Uzun bir dönemden sonra fark ettik ki Alaaddin'in lambası gerçektir. Fakat bu metaforik bir şeydir, benzetmedir. Lamba öyle bir bakır değildi. Bu lamba kararlılık ve azim lambasıydı ve esas olarak bir şey, zor bir şeyi yapmaya karar verseniz bile o olacaktır ve gerçekten olacaktır. Hepimizin düşüncesi bu olmalıdır ve bizler bir şeyi arzu etme noktasına geldiğimizde sadece arzu etmemeliyiz. Arzu ettikten sonra bütün kabiliyetlerimizi ve kapasitemizi ortaya koymalıyız ve Allah-u Teala'dan yardım dilemeliyiz. Bazı insanlar bir şey yapmayı arzu ederler. Bazen öyle ki kendi arzularına rağmen bu iş gerçekleşmez. Çünkü onu tam kalben istememişlerdir, kalpten gelmemiştir. Bütün arzular bununla beraber olan, gerekli olan şeyler, kararlılık, bağlılık, gayret yoktur. Sadece onlar kalpten bunu arzu ederler ve bu iş gerçekleşmez. Özellikle sorulara geldiğinde birçok kişiler bana gelmektedir ve lütfen bizim için dua ediniz. Biz devamlı olarak namazlarımızda devamlılık gösterelim. Fakat biz devamlı değiliz. Bir şeyi arzu ederler ve onu yerine getirirler. Fakat namaz konusu gelince onu arzu ederler ama yarım kalple arzu ederler ve Allah-u Teala'dan yardım istemezler ve kendi kabiliyetlerini ortaya koymazlar ve devamlı olarak namaz kılma alışkanlığını edinmezler. Bu insanların arzusu gerçekten arzu değildir. Yoksa kişinin gerçekten bir şeyi arzu edip de bunun yapılmaması mümkün değildir. Dua ekstra bir şeydir onlar için. Dünyevi şeylere daha öncelik verirler. İşte onun için sonuç ortada değildir. Nasıl olur da kişi gerçekten arzu edip de kararlılıkla ondan sonra işin yapılmamış olması mümkün değildir. Bu tamamen tembelliktir ve kötü niyettir ve bu da bir şeyi arzu etme adına verilmiştir. Yine bir olaydan bahsedilmiş ve çocukluğumuzda bir olayı dinler ve ona gülerdik. Esasen bu gülmek için değildi. Bilakis insanların ağlaması içindi bu. Bunda bugünkü Müslümanların durumundan bahsedilmiştir orada. Konuşma veya davranışlarda aynen bu şekildedir. Mollalar bunun karşısında bir şey yapmamaktadırlar. Konu şöyledir, bir Ahmedi bunu yapıyorsa bunu yapmaması gerekir. Bir hanım vardı ve onun hanım kölesi vardı. Her gün sahura kalkardı ama oruç tutmazdı. Çünkü oruç tutmadığı için onun sahibi niçin onu çağırayım, ben kendi işimi kendim yaparım. O hanım köleye sahurda kalkma dedi. Kalkmana gerek yok, bütün bunları yapma, ben kendim bunları yapacağım dedi. Bu hanım köle dedi ki, hayret etti, niçin bana bunu niye yapıyorsun dedi. Evet, ben namaz kılmıyorum ve oruç da tutmuyorum. Ama eğer sahura kalkmasam, o zaman tamamen kafir olacağım. Başka bir ifadeyle, eğer bir Müslümana sorulduğunda Cumatül Veda ile, yani Ramazan'ın son cuması ile ilgili olarak her namazın durumu böyledir ne yazık ki. Belki bir kişi niçin Cumatül Veda ile ilgili olarak düşünüyorsun? O zaman cumaya gitmiyorsanız bırakın. Başka bir kişi de kardeşim ne diyorsunuz? Eğer devamlı olarak namaza gelmiyorsam, oruç tutmuyorsak, Cumatül Veda eğer Ramazan'ın son cumasını kılmazsam o zaman kafir olacağım. Esas olarak insanlar, bu şekilde düşünen insanlar, eğer bir namaz kılarsak bütün sorumluluğumuz bitmiştir diyenler içindir. Namazlara dikkat etmeyenler işte bu kategoriye girerler, bu sınıfa girerler. Beş vakit namaz her olgun kişi, kadın olsun, erkek olsun zorunludur. Namazı cemaatle camide kılmak, olgun olmayanlar veya zihni bakımdan sağlam olmayanların tabii ki burada bunlar dahil değildir. Fakat her nedenle olursa olsun namazları cemaatle kılmaya gayret sarf edilmelidir. Hazreti Müslim Ahud radıyallahu anhu vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğuma göre bir kral ve zengin bir kişi bir araya gittiğinde onunla hizmetçisi beraberdi. Ve onun izin almaya ihtiyacı yoktur. Biliyorsunuz bugünlerde bir başkan geldiğinde bütün protokol yardımcıları, emniyet görevlileri onunla beraber giderler. Orada bir izin almaya gerek yoktur. İngiliz hükümetinin hakim olduğu Pakistan'da ve Hindistan'da bir başkan governor'ı çağırdığında onun çağrısın olduğunda onun hizmetçisi, yardımcısı ona eşlik ederdi. O hiçbir davet olmaksızın onunla beraber giderdi, ona eşlik ederdi. O yemekte bütün yardımcılar ve emniyet görevlileri katılırdı. Hangi durumda olursanız olunuz, eğer meleklerle ilişkiniz varsa, nereye giderseniz siz de onlarla beraber gidersiniz. Sizler Allah-u Teala ile ilişki olduğunda ve meleklerle ilişkide olduğunuzda onların yardımcıları, çalışanları olunuz. Ve insanların zihinlerine gittiklerinde siz de onlarla beraber gidersiniz. Siz bu büyük gücü anlayınız. Allah-u Teala sizin için bunu yapmıştır. Sizin gücünüz maneviyata bağlıdır. Bunu güçlendiriniz ki kendi meleklerle olan ilişkilerinizi daha da geliştirin. Ve böylece siz insanların kalbine kolaylıkla girersiniz. İnsanların kalbine kolaylıkla girerseniz bütün perdeler ortadan kalkacaktır. Allah-u Teala'nın nuru orada olacaktır ve oraya o nur inecektir. Hazreti Müslim Ahud o zaman da insanları calsaya gelenler için kendi sorumluluklarınızı hatırlayınız ve sizi buraya getiren arzuyu yerine getiriniz ve bunun için de hazırlıklar yapınız der. Ve hiçbir zaman bazı insanlar buraya gelirler, sadece bir şey için gelirler ve kendi ilişkilerinizi Allah-u Teala ile geliştiriniz ve meleklerle ilişkilerinizi geliştiriniz. Bu manevi ilişkiler insanların zekalarını etkileyecek ve sizin işleriniz melekler tarafından yapılacaktır der. Onlar nereye ulaşırsalar sizin isimleriniz de oraya gidecektir. Çünkü sizin niyetiniz doğrudur. Siz maneviyatta ileriye gitmişsiniz ve Allah-u Teala adına çalışmaktasınız. Onun rızası için çalışmaktasınız. Bunlar hepimiz tarafından hatırlanmalıdır. Siz bir yerde ister celse olsun, içtima olsun veya beraberce bir araya geldiğinizde, maneviyatta ilerlediğinizde elinizden geldiğince oraya gitmeye çalışınız, oraya ulaşınız ve sizin toplantılarınız geçici olarak bir maneviyatçılık değil, bu şekilde devamlı olarak iyi netice ve maneviyat orada olmalıdır ve melekler de bizim her yerde yardımcımız olacaktır ve nereye gayret sarf edilmişse Allah-u Teala oraya da olacaktır ve gayretlerimizi başarılı kılacaktır. Daima unutmayınız ki gerçek müminler ancak iyi yapanlardır, iyi bir şey yapanlardır. Bundan önce, dahasından önce daha fazla iyilik yapan ve daha mütevazi olan Allah-u Teala'dan af diyenler ve Allah-u Teala'ya daha iyi salih amel işlemek için dua edenler ve böylece devam eden salih ameller ve sonlarının iyi olması için dua edenlerdir. Müslim Ahud bazı sahabelerin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dua ettiğini görünce göğsünde sanki kaynayan bir kabın içinde bir şeylerin kaynadığı gibi görürdü. Kendinizi düzeltmeye çalışınız, tertemiz olmaya çalışınız ve hiçbir zaman iyi bir şey yaptığınızı düşünmeyiniz. Bilakis en salih amellerde bile bir kötülük olabilir. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem niçin nedenini bilmiyorum hacca gider insanlar ve kalplerinde daha da gurur ve kibirli olurlar, daha da sert olurlar. Bu esas olarak onlar haccın gerçek anlamını anlamamaktadırlar ve manevi olarak da bir şey istifade etmemektedirler. Sadece onu yapmakla çok gururlu ve kibirli olurlar. Soğuk bir havada yaşlı bir kadın istasyonun dışında oturmuş ve kendisini şalına sarmıştı. Bir kişi ona görünce o şalını çekip aldı ve hanım, ey hacı kardeşim, bu şalımı geri ver dedi. Şalını alan kişi çok mahcup oldu ve ona sordu, niçin, nasıl biliyorsun da benim bu şalı alanın hacı olduğunu biliyorsun? Bunlar ancak hacca gidenler tarafından yapılır dedi. Düşünmeyiniz ki biz belli şeyleri yapıyoruz. Kişi ne iyi şey yapıyorsa bazen onun içinde kötülük de vardır. Hangi iyi niyet olursa olsun bazen bu inancı iman yaptığından dolayı değildir. Allah-u Teala'nın rahmetinin sonucunu bu temeli biz düşünmeliyiz. Ne salih amel yapmışsa, Allah-u Teala'nın rahmeti olmazsa bu imanımız tamamlanmayacaktır. Daima gözlerimizi Allah-u Teala'nın rahmetine dikmeliyiz. Allah-u Teala'nın eline bakmalıyız. Ve bir dilenci nasıl Allah-u Teala'nın kapısına geldiğinde o kapı açılacaktır. İşte o Allah-u Teala'nın nimetine kavuşacaktır. Daima gözleriniz Allah-u Teala'da olsun. Sizler gözlerinizi orada tuttuğunuz sürece tam olarak korunulacaksınız. Allah-u Teala'ya her zaman bakan kişiyi hiçbir şekilde kişiye zarar vermez. O gözler başka bir yere döndüğü an ve Allah-u Teala'nın kapısından ayrıldığı zaman hangi iyi şeyleri yaparsa yapsın, onda herhangi bir iyilik yoktur ve o zaman şeytanın kucağına düşecektir. Allah-u Teala'nın yardımını almak ve onun nimetine kavuşmak için bunlar kişiyi kendi mutlu hayatına ve hayatının mutlu sonuna getirir. Hazreti Müslim Ahud bir olaydan bahsederek Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu veya belki Hazreti Ömer radiyallahu anhu tam açıkça hatırlamıyorum. Hırsızlık vardı, bir mücevher çalınmıştı ve hizmetçi, öyle inatçı kişiler vardır ki o halifenin evinden hırsızlık yaparlardı. Ve o insanlara, hırsıza bela okurdu. Allah-u Teala bu gizlilikleri ortaya çıkarsın onun. Araştıktan sonra o mücevher bir Museviye emanet olarak verilmişti ve nereden aldınız bunu dediğinde aynı hizmetçinin adı söylendi. Bazen isimlere söyleyerek küfür etmek farklı bir şeydir, fakat esas olan kalpte olandır. Sözlü olarak iddiada bulunan kişi münafık olabilir. Onun için çok bu noktaya fazla dikkat etmememiz gerekir. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anhu Ahmediyet'in muhalifleriyle ilgili olarak biz gururlu olarak bir keresinde gururlu olarak biz Ahmediyet'i paramparça edeceğiz demişti. Ben ona öyle bir cevap verdim ki eğer mümkünse yap bakalım bunu dedim. Fakat bir kişiyi paramparça etmek veya etmemek tamamen Allah-u Teala'nın elindedir dedim. Eğer o bizleri yeryüzünden kaldırmak istiyorsa hiçbir şekilde senin gayretine gerek yoktur. Allah-u Teala onu yapacaktır. Eğer bizim burada kalmamızı isterse Allah-u Teala, o zaman hiç kimse bize zarar veremeyecektir. Bu takva ancak insanı bu çeşit düşüncelerden kurtarır. İnsanlar kendi gayretleriyle gurur duymamalıdır. Onun için biz bir şey yapamayız. Eğer Allah-u Teala bizi güçlendirirse hiç kimse durduramaz diye cevap verdim. O takvadır. Kişiyi bu çeşit iddialardan korur, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Böyle bir iddianın faydası nedir? Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Kadiyan'da veya başka yerlerde kolera salgını vardı ve bir kişi, bu insanlar kendi kendilerini öldüler. Fakat bu insanlar kendi yiyeceklerinde dikkat etmemektedirler ve onlar bu kolera günleridir diye hiç alırış etmemektedirler. Ve biz sadece bir küçük lokma almaktayız. Fakat bu kişiler devamlı olarak yemek yemekte ve koleradan ölmektedirler. Her geçen gün bir ölü beden gelmektedir ve sormaktadırlar. Kişiler bu çeşit ifadeleri duymaktan bıkmışlardır. Onlar bu cenaze şu kişinin, bir lokma alan kişinin cenazesidir. O zaman böyle iddiada bulunmanın ne anlamıdır veya şunu yaptı veya bunu yaptı demek. Allah-u Teala ne söylüyorsa o zaman bu olacaktır. Eğer Allah-u Teala ne söylüyorsa bunu saklayalım demek değildir. Eğer Allah-u Teala kataballahu ana ve ana resuluhu dediğinde, yani bizler, biz ve bizim peygamberlerimiz başarılı olacaktır. Eğer bir kişi, biz eğer benim gayretimle ben bunu yapabilirim derse, eğer bu ifade Ahmediyet'te söylenirse bu mümkün değildir. Ahmediyet başarıya ulaşacaktır ve hiç kimse bunu engelleyemeyecektir. Bizler kesin olarak inanmaktayız. Allah-u Teala'nın sözüne inanmaktayız. Aynen. Belki kendi varlığımızdan daha fazla inanmaktayız. Ahmediyet kesinlikle zafer ulaşacaktır. İster kendi hayatımızda olsun veya daha sonra olsun. Bu Ahmediyet'in son zaferinin bir parçası olmak için takvaya ihtiyacımız vardır hayatımızda. Eğer bunlar hayatımızda ve neslimizde varsa bu İslamiyet'in zaferini göreceğiz. Namazlar, ibadetler nasıl olmalıdır? zor durumlardan nasıl çıkıp kurtulmalıyız? Bütün bu noktalardan bahsederek Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem en sevginin tecellisi annenin çocuğuna gösterdiği sevgidir. Birçok kereler annenin göğsünde süt yoktur. Çocuk ağladığında, bebek ağladığında oradan süt gelmeye başlar ve o annenin, bebeğinin ağlamasından önce annede süt yoktur. Aynen onun gibi insan ağladığında Allah-u Teala'ya ibadetinde Allah-u Teala'nın rahmet sütü akmaya başlar. Ve işte bizim sorumluluğumuz elimizden geldiği kadar yapmalıyız. Ancak bu gayret münafıkların gayreti gibi olmamalıdır. Mümkün olduğu kadar ibadet yapmalıyız ve devamlı olarak bunları yapmalıyız ve ibadetlerimizi öyle yüce seviyeye çıkartmamız gerekir ki Müslümanat bunları o zaman tanıtmıştı. 7 gün oruç tutalım ve ibadetlerimizi kılalım. Ben birkaç yıl önce nafile oruç tutulmasını söylemiştim. Birçok kişi halen bu oruçları tutmaktadır. En azından şimdi bizler belki haftalık olarak da yapmalıyız. 40 gün oruç tutulmalı ve namaz kılınmalıdır. Nafile namaz ve sadaka verilmelidir. Çünkü cemaatin durumu bazı yerlerde son derece yoğundur ve son derece hassastır. Ağlayarak, çocuğun ağladığı gibi annenin göğsünden süt geldiği gibi Allah-u Teala'nın rahmet sütü de inecektir ve bütün sıkıntılar da giderecektir. Bu geçmişte de olduğu gibi gelecekte de aynıdır. Bir takım sıkıntılar vardır. Bu sıkıntıları gidermek bizim elimizde değildir. Bu muhaliflerin dillerini veya kalemlerini durduramayız. Kalemlerinden ve dillerinden öyle şeyler gelir ki onları okuyamayız ve dinleyemeyiz. Kesin pis sözler kullanılmış ve el broşürleri Pakistan'da dağıtılmaktadır. Hükümetlerin dikkati çekildiğinde o zaman da bile İngiliz hükümeti vardı ama onlar dinlerlerdi ve bu şikayetleri dinlerlerdi ve aynı şey Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de buyurduğu gibi vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le ilgili o zaman da bunlar başka bir kişi tarafından söylenmişse bütün ülkede ateş olurdu. Fakat burada bu insanları hiçbir zaman yakalamadılar. Öyle ki bir, o zaman da aldığımız rapora göre bazı muhalif çevreler, idareciler bize kesin olarak ne yaparsanız yapınız, ne isterseniz yazınız Ahmediyet ve vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le ilgili olarak hiçbir karşılığı verilmeyecektir size. Ceza verilmeyecektir. Ahmediye cemaati ilerlemektedir ve devamlı ilerlemektedir. İşte o ülkelerin durumu böyleydi ve o zamanlar kanun yoktu. Pakistan'da onların ortaya koyduğu kanunlar bu muhalifleri desteklemektedir ve ne isterlerse onları yapmaktadırlar ve ne istiyorlarsa onları söylemektedirler. Onlar ne pis, kötü, küfürbaz kelimeler kullanıyorlarsa vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Ahmediler eziyetin hedefi olmuşlardır ve mahkemelerde Ahmedilere ceza vermektedir. Bizler Allah-u Teala'ya boyun eğmeliyiz. Daha fazla, eskisinden daha fazla boyun eğip ağlamalıyız. Özellikle Pakistan'daki Ahmediler daha fazla bu öncesinden daha fazla dikkat etmelidirler dualarına. Bağlı olarak Allah-u Teala'ya yönelmelidirler ve onun önünde, Allah-u Teala'nın önünde secde etmelidirler, oruç tutmalı ve sadaka vermelidir. Dua olmaksızın Allah-u Teala'nın rahmetini harekete geçirmeksizin hiçbir kapı bizim için açılmayacaktır. Allah-u Teala Ahmedilere zalimlik yapılan yerlerde yardım etsin ve Allah-u Teala onlara öyle dualarla Allah-u Teala'nın rahmetini harekete geçiren dualar etmelerine ve bütün Ahmedilerin bu zulümden korunması ve eziyetlerden korunması için devamlı olarak dua edilsin.
Elhamdülillah, nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nûminu bihi ve netevekkelu aleyh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر